Ayrım 2. Ama 776. gece olunca demiş ki, yaprakları şarkı söyleyen ağacın görünmeyen binlerce ağzına su sağlar. Ve böylece konuştuktan sonra yaşlı kadın, hanımım, sultanım, bütün bu harika şeyler senin bahçende olsaydı, güzelliğin bunlarla büyülenirdi. Ey şahane ağaçların sahibi, diye eklemiş. Gül gülüşlü perizat, yaşlı kadının bu sözlerini işitince, ey yüzü kutsanmış kadın, annem, bütün bunlar ne harika şeyler. Ama bu eşsiz şeylerin nerede bulunacağını bana söyler misin sen, demiş. Yaşlı kadın da gitmek üzere ayağa kalkarak, hanımım, gözlerine layık bu üç harika şey Hint sınırlarında bir yerde bulunmaktadır. Oraya giden yol senin şu oturduğun sarayın hemen ardından geçer. Eğer onları senin için aramak üzere birini göndereceksen, kendisine bu yolu 20 gün izlemesini ve 20. gün rastladığı ilk yolcuya konuşan kuş, şarkı söyleyen ağaç ve altın renkli suyun nerede bulunduğunu sorması yetecektir. Ve bu yolcu ona bu konuda bilgi vermekte kusur etmeyecektir. Vesselam, ey iyiliksever, ey kutsanmış kişi, diye haykırmış. Ve bunları söyledikten sonra yaşlı kadın örtüsünü bedenine sarıp hayırlı dualar mırıldanarak oradan ayrılmış. Daha o gözden henüz kaybolmuşken perizat böylesi şeylerin tanımlanmasının daldırdığı rüyadan sıyrılınca, ona seslenmek ya da ardından koşarak o mahallin tam olarak nerede bulunduğunu ve oraya ulaşmak için hangi yolları tutmak gerektiğini ayrıntılarıyla sormak istemiş. Ama bunun için artık çok geç kaldığının farkına vararak işittiği bazı tanımlamaları sözcüğü sözcüğüne bellemeye koyulmuş. Böylece bunları unutmamaya gayret etmiş. Ve de ruhunda bu harikalara sahip olmak ya da sadece görmek için dayanılmaz bir arzunun çoğalmaya başladığını duyumsamış. O zaman bahçesindeki yollarda ve kendisi için onca değerli olan tanıdık köşelerde dolaşmaya başlamış. Ama artık bu yerler ona güzellikten yoksun ve can sıkıcı görünmüş. O geçerken ötüşen kuşların sesini rahatsız edici bulmuş. Ve gül gülüşlü perizat baştan aşağı hüzne kapılmış ve bahçe yollarında ağlayıp durmuş. Böylece yaşlar dökerek yürürken gözlerinden akan damlalar inci halinde donarak ardından toprağa dökülmüş. İşler bu durumdayken kardeşleri Ferit ile Firuz avdan geri dönmüşler. Kız kardeşleri Perizat'ı evden dönüşlerinde her zaman kendilerini beklediği Yasemin'i kameriyede bulamayınca onun bu ihmalinden dolayı üzülüp onu aramaya başlamışlar. Bahçe yolunun kumları üzerinde Perizat'ın donan gözyaşlarını görüp kendi kendilerine "Oh, kız kardeşimiz ne kadar kederli. Onu böyle ağlatacak acaba nasıl bir derdi var?" demişler. Ve bahçe yolundaki incileri takip ederek onu ormanın dip taraflarında ağlarken bulmuşlar. Ona doğru koşup sevgili ruhunu yatıştırmak için kardeşlerini kucaklamış, onu okşayıp sevmişler. Ve ona, "Ey Perizat, kardeşimiz, senin yanaklarının gülleri ve neşenin altını nerede? Ey Perizat, cevap ver bize," demişler. Perizat da onlara gülmüş çünkü onları çok seviyormuş. Ansızın dudaklarında küçük kırmızı bir gül goncası açılmış. Onlara "Kardeşlerim," demiş ama utancından onlara daha fazla bir şey söyleyememiş. Kardeşleri de yeniden "Ey gül gülüşlü Perizat, kardeşimiz, hangi bilinmeyen heyecanlar senin ruhunu böyle tedirgin ediyor? Anlat bize dertlerini, bizim sevgimizden kuşkun yoksa eğer," demişler. Ve Perizat sonunda konuşmaya karar vererek onlara "Kardeşlerim, artık bahçemi sevmiyorum ben," demiş. Ve gözyaşlarına boğmuş ve gözlerinden inciler akmış. Ve onlar tedirgin ve duydukları bunca ağır haberden hüzünlü susarken onlara "Oh, artık bahçemi sevmiyorum. Orada konuşan kuş, şarkı söyleyen ağaç ve altın renkli su yok," demiş. Ve Perizat ansızın kendisini arzusunun yoğunluğuna kaptırarak bir solukta kardeşlerine iyi yürekli yaşlı kadının ziyaretini ve son kertede heyecanlı bir edayla konuşan kuşun, şarkı söyleyen ağacın ve altın renkli suyun yüce niteliklerinin ne olduğunu anlatmış. Kardeşleri de onu dinleyerek şaşırmanın sınırına ulaşmışlar ve ona "Ey sevgili kardeşimiz, ruhun sükunet bulsun ve gözlerini kurut. Çünkü bu şeyler senin uğruna gidip fethedeceğimiz Kaf Dağı'nın ulaşılmaz doruğunda bulunmaktadır. Ama araştırmalarımızı kolaylaştırmak için sadece onu gidip Kaf Dağı'nın neresinde bulacağımızı bize söyler misin?" demişler. Perizat da ilk arzusunu böylece anlatmış olmaktan yüzü kızararak bu şeylerin bulunabileceği yer hakkında bildiklerini onlara açıklamış. Sonra da benim bu konuda bildiklerim hepsi bu kadar. Başka bir şey bilmiyorum demiş. İki kardeşi birden kardeşimiz gidip onu arayacağız diye haykırmışlar. Ama kız şaşkın bir şekilde oh hayır, oh hayır gitmeyin sakın diye haykırmış. Büyük abi Ferit, senin arzun başımız üzerinedir, gözümüz üzerinedir ey Perizat. Ama onu yerine getirmek büyük abi olarak bana düşer. Atım hala koşumludur ve güçten düşmeksizin beni Hint sınırlarına kadar götürür. Orada bu üç harika şeyin bulunduğu yere gidip Tanrı isterse onları sana getiririm demiş. Sonra kardeşi Firuz'a dönerek ona sen kardeşim benim yokluğumda kız kardeşimizi gözetmek üzere burada kal. Çünkü onu kendi başına yapayalnız evde bırakmamız doğru olmaz demiş. O anda hemen atına doğru yönelmiş, sırtına atlayıp eğilerek kardeşi Firuz'u ve kız kardeşi Perizat'ı öpmüş. Kız da ona gözyaşları içinde ey abimiz lütfen bu tehlike dolu yolculuktan vazgeç ve atından aşağı in. Senin yokluğundan acı duymaktansa konuşan kuşu, şarkı söyleyen ağacı ve altın renkli suyu elde etmekten hatta görmekten bile vazgeçmeyi yeğlerim demiş. Ama Ferit de onu yeniden öperek benim küçük kız kardeşim korkularını bir yana bırak çünkü benim yokluğum pek uzun sürmeyecek. Ve Tanrı'nın yardımıyla bu yolculuk sırasında hiçbir kaza ve hiçbir can sıkıcı olay olmayacaktır. Ve zaten yokluğumda seni tedirginlikten kurtarmak üzere işte sana bir bıçak veriyorum demiş. Ve kemerinden sapına daha küçük bir kız iken Perizat'ın döktüğü ilk gözyaşlarından oluşmuş inciler kıkılmış bir bıçak çıkararak bu bıçak ey Perizat sana benim durumum üstüne bilgi verecektir. Zaman zaman onu kılıfından çıkar ve ağzını incele. Şu andaki gibi temiz ve parlak görürsen bunun benim hayatta olduğumun ve sağlıklı bulunduğumun işareti olduğunu bil. Ama onu donuk ve paslanmış görürsen bil ki başıma büyük bir kaza gelmiştir ya da tutsak düşmüşündür. Eğer onu kan damlatırken görürsen kesinlikle artık yaşamadığımı anlarsın. Bu durumda sen ve kardeşim benim için Yüce Tanrı'dan günahlarımın bağışlanmasını dilersiniz diyerek ona vermiş. Ve artık başka bir şey işitmek istemeden atını Hindistan'a doğru dört nala sürerek oradan ayrılmış. Tüm varlık olarak sadece yeşil otların ve Tanrı'nın bulunduğu bir ıssız yörede 20 gün 20 gece boyunca yolculuk etmiş. Yolculuğunun 20. gününde bir dağın eteğindeki çayırlığa ulaşmış. Bu çayırlıkta bir ağaç varmış. Bu ağacın altında çok yaşlı bir şeyh oturmaktaymış. Bu çok yaşlı şeyhin yüzü uzun saçlarıyla, kaşlarıyla ve çok uzun ve yeni tarazlanmış yün gibi beyaz bir sakalın kıllarıyla tümüyle kapanmış bulunuyormuş. Kolları ve bacakları son kertede zayıfmış. Elleri ve ayakları da şaşılası uzunlukta tırnaklarla sonuçlanıyormuş. Adet olduğu üzere ve Yüce Tanrı'nın vahdetini kanıtlamak için işaret parmağını belirterek sağ elini alnı hizasında tutarken sol eliyle de tesbih çekiyormuş. Hiç kuşkusuz bu kişi kim bilir ne zamandan beri dünyadan elini eteğini çekmiş, yaşlı bir çilekeşmiş. Bu kişi 20 günlük yolculuğu sırasında kesinlikle rastladığı ilk adam olduğundan Şehzade Ferit atından aşağı inmiş, onu dizgininden tutarak şeyhe doğru ilerlemiş ve kendisine selam üzerine olsun ey kutsal kişi demiş. Yaşlı adam da onun selamını bıyıklarının ve sakallarının yoğun kitlesi içinde boğulmuş bir sesle iade etmiş. Öyle ki Şehzade Ferit onun ağzından sadece anlaşılmaz bazı sözcükler duyabilmiş. O zaman sırf uzaktaki ülkesinden aramak üzere geldiği şeyler konusunda aydınlanmak için duraksamış olan Şehzade Ferit kendi kendine bunun ağzından çıkan sözleri anlaşılır kılmak gerek diyerek heybesinden bir makas çıkarmış ve şeyhe ey saygın amca hiç durmadan kutsal düşüncelere dalmış bulunduğundan kendinle meşgul olmaya vakit bulamadığın için izin ver de seninle biraz ilgileneyim demiş. Ve yaşlı şeyh ne reddetmiş ne de kabul etmiş olduğundan Ferit sakalı da bıyıkları da kaşları saçları ve tırnakları da kesip budamaya başlamış. Öyle ki sonunda adam en azından 20 yıl daha gençleşmiş. ve yaşlı adama bu hizmeti sağladıktan sonra tıpkı berberlerin tıraştan sonra müşterilerine söylemeyi adet edindikleri şekilde sağlık ve afiyet olsun demiş. Yaşlı şeyh bedenine gelen ferahlıktan hoşnut olarak büyük bir memnunluk göstermiş ve yolcuya gülümsemiş. Sonra ona bir çocuğun kinden de seçik hale gelmiş bir sesle, "Oğlum benim gibi yaşlı bir kişiye yaptıklarından ötürü Allah senden razı olsun. Ben de ey iyi yürekli yolcu, nasihatlerim ve tecrübemle sana yardım etmeye hazırım." demiş. Ferit de ona çok uzaklardan konuşan kuşu, şarkı söyleyen ağacı ve altın renkli suyu aramaya geldim. "Bana bunları nerede bulacağımı ya da bu konuda bir şeyler bilip bilmediğini söyleyebilir misin?" diye çabucak yanıt vermiş. Genç yolcunun bu sözlerini işitince şey o denli heyecanlanmış ki tesbih çekmeyi durdurmuş ve yanıt vermemiş. Ferit de ona "İyi yürekli amca, neden konuşmuyorsun? Sana sorduğum hususu bilip bilmediğini bana çabuk söyle ki atımın teri üstünde kurumadan önce yola çıkayım." demiş. Sonunda şeyh ona "Kuşkusuz ki oğlum bu üç şeyin nerede bulunduğunu biliyorum. Ama senin bana gördüğün hizmet gözünde o kadar değerlidir ki karşılığında seni böyle bir girişimin korkunç tehlikelerine maruz kılacak şekilde tariflerde bulunmayı içime sindiremiyorum." demiş. Sonra da "Ah oğlum, sen iyisi mi atına bin de ülkene geri dön. Bilsen senden önce ne kadar çok genç buradan geçip gitti. Ama ben hiçbirinin geri geldiğini görmedim." diye eklemiş. Ferit de cesaret dolu bir yürekle, "Benim iyi yürekli amcam, sen bana sadece izleyeceğim yolu göster. Gerisiyle kafanı yorma. Çünkü Allah beni sahibini koruyacak güçte kollarla donatmıştır." demiş. Şeyh de ağır ağır ama gövdeni görünmeyene karşı özellikle de bu görünmeyen binlerce ve binlerce kişi olursa nasıl savunursun diye sormuş. Ferit başını silkeleyip "Yüce Tanrı'dan başka güç ve kudret yoktur ey saygın şeyh. Bahtım boynuma asılıdır. Ondan kaçacak olsam beni izler bulur. Madem ki yolu ve yeri biliyorsun bana anlat ki ne yapacağımı bileyim. Böylece beni sonsuza dek minnettar kılarsın." diye yanıt vermiş. Ağacın yaşlı kişisi genç yolcuyu girişiminden vazgeçiremeyeceğini anlayınca elini beline bağlı bulunan bir torbaya sokmuş ve oradan kızıl granitten bir top çıkarmış. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 777. gece olunca demiş ki, ağacın yaşlı kişisi genç yolcuyu girişiminden vazgeçiremeyeceğini anlayınca elini beline bağlı bulunan bir torbaya sokup oradan kızıl granitten bir top çıkarmış ve topu yolcuya uzatıp ona "Bu seni gitmen gereken yere yöneltecektir. Sen atına bin ve bunu önüne at. O yuvarlanacak, sen de onu durduğu yere kadar izleyeceksin. O zaman atından in ve atının dizginine bu taşı bağla. Orada aynı yerde senin dönüşünü bekleyerek kalacaktır. Sen buradan zirvesini gördüğün şu dağa tırmanacaksın. Adım attığın her yanda iri kara taşlar göreceksin ve yörende ne şelale sesi ne de uçurumlardaki rüzgarın uğultusuna benzeyen garip sesler duyacaksın. İşte bu görünmeyenlerin sesleridir. Sana insanın kanını donduran sözler haykıracaklardır. Ama sen onlara kulak asma. Çünkü onlar bazen yakından, bazen de uzaktan sana seslendikleri sırada korkar da ardına bakarsan o anda dağdaki kara taşlara benzeyen kara bir taşa dönüşürsün. Ama eğer bu çağrışmalara karşı koyarsan zirveye ulaşır ve orada bir kafes bulursun. Bu kafeste konuşan kuş vardır. Ona selam üzerine olsun ey bülbülül hazar. Şarkı söyleyen ağaç nerede? Altın renkli su nerede dersin? Konuşan kuş da sana cevap verir ve selam demiş. Ve yaşlı şeyh böyle konuştuktan sonra derinden derine içini çekmiş, başka da bir şey söylememiş. O zaman Ferit çabucak ata atlamış ve tüm gücüyle topu önüne fırlatmış. Ve kızıl granitten top da yuvarlanmış, yuvarlanmış, yuvarlanmış. Koşu atları içinde bir şimşek olan Ferit'in atı da atladığı çalılıklar, sıçradığı çukurlar ve aştığı engeller boyunca onu izlemiş. Top da hiç eksilmeyen bir hızla dağın ilk taşlarına çarpıncaya kadar böylece yuvarlanmayı sürdürmüş. O zaman durmuş. Şehzade Ferit de attan inmiş ve dizgini granit taşa sarmış. At da dört ayağı üzerinde hareketsiz kalmış. Sanki toprağa çivilenmiş gibi artık sallanmamış. Şehzade Ferit hemen dağa tırmanmaya başlamış. İlkin hiçbir şey işitmemiş ama tırmanmayı sürdürdükçe toprağın kara bazalta dönüştüğünü ve taşlaşmış insan şekillerinin belirmeye başladığını görmüş. Bunların bu vahşi yerlere kendisinden önce gelen genç soyluların bedenleri olduğunu bilmiyormuş. Ansızın kayalar arasından ömründe hiç işitmediği bir haykırış kopmuş ve bunu hemen sağdan soldan yükselen, hiç de insan sesine benzemeyen haykırışlar izlemiş. Bunlar ne ıssız yerlerde esen vahşi rüzgarların uğultusu, ne şelale sularının çığıltısı, ne de uçurumlarda boğulan çağlayanların gürültüsüymüş. Çünkü bunlar görünmeyenlerin sesiymiş. Kimileri sen ne istiyorsun, sen ne istiyorsun diyormuş. Kimileri ise durdurun onu, öldürün onu. Başkaları da kovun onu, fırlatın onu derken, kimileri de ho ho, nonoş, nonoş, ho ho, gel, gel diye alay ediyormuş. Ama Şehzade Ferit bu seslere kapılıp geri dönmeksizin sebat ve kararlılıkla dağa çıkmayı sürdürüyormuş. Sesler birdenbire öylesine çoğalmış ve öyle dehşet salmaya başlamış ki ve de bazen yüzünü çarparcasına yakınından geçmiş ve bazen de sağında, bazen de solunda, bazen de arkasında ve önünde duyduğu gürültüsü öyle korkutucu olmuş ki Şehzade Ferit kendine karşın ağacın yaşlı kişisinin söylediklerini unutarak titremekten kendini alamamış ve seslerden birinin hepsinden baskın olarak duyulduğu bir sırada başını çevirmiş. Hemen o anda binlerce sesin haykırdığı çığlığı büyük bir sessizlik izlemiş. Ve Şehzade Ferit bir kara bazalt taşa dönüşmüş. Ve aynı şey dağın eteğinde eğleşen atının da başına gelmiş. O da şekilsiz bir taş parçasına dönüşmüş. Ve kızıl granitten top yuvarlanarak ağacın yaşlı kişisinin yanına doğru yol almış. Tam o gün Perizat Sultan adet edindiği gibi her zaman kemerinde taşıdığı bıçağı kınından çıkarmış. Bir gün önce tertemiz ve parlak olan bıçağın şimdi tüm olarak donuk ve küflü olduğunu görmüş. Ve onun haykırışına koşan Şehzade Firuz'un kollarına sığınarak ona "Ah kardeşim, neredesin sen? Neden senin gitmene izin verdim sanki? O yaban ülkelerde ne oldun sen? Ne kadar bahtsızım ben. Ey suçlu perizat, artık seni sevmiyorum." diye haykırmış. Hıçkırıklar onu boğmuş ve yüreği kabarmış. Şehzade Firuz da kız kardeşinden daha az üzgün olmamakla birlikte onu teselli etmeye koyulmuş. Sonra da "Ey perizat, olan olmuştur. Çünkü yazılan başa gelir. Ama şimdi gidip kardeşimizi bulmak, aynı zamanda onun şu an içine düştüğü esirliğe neden olan üç şeyi de gidip aramak bana düşüyor." demiş. Perizat da haykırarak "Hayır, hayır, eğer gidişim benim doyumsuz ruhumun dilediğini aramak içinse lütfen gitme. Kardeşim başına bir kaza gelirse ölürüm ben." diye yalvarmış. Ama yalvarışları ve gözyaşları Şehzade Firuz'un kararlılığını sarsmamış. Ve Firuz kız kardeşine veda ettikten sonra atını atlayarak Perizat'a onun çocukken döktüğü ikinci gözyaşlarının incilerinden oluşmuş bir tesbih uzatmış ve ona "Ey kardeşim, eğer bu tesbih taneleri birbiri ardından sanki zankla yapışmışlar gibi parmakların arasından geçmeyi durdururlarsa bu benim ağabeyimle aynı talihi paylaştığımın işaretidir." demiş. Perizat da onu öperek çok üzgün bir sesle "Ey sevgili kardeşim, inşallah hiçbir şey olmayacaktır ve de ağabeyimizle birlikte eve dönersin." demiş. Böylece Şehzade Firuz da onu Hindistan'a götürecek yolu tutmuş. Ve yolculuğunun 20. gününde Şehzade Ferit'in bulduğu yerde sağ elin işaret parmağını alnının yüksekliğinde tutan ağacın yaşlı kişisini o da bulmuş. Ve selamlaşmalardan sonra yaşlı kişi sorulunca şehzadeye kardeşinin bahtına dair bilgi vermiş ve onu da girişimden vazgeçirmek için olanca gayretini harcamış. Ama onun ısrar etmekte olduğunu görünce kızıl granitten topu kendisine vermiş ve top onu uğursuz dağın eşiğine getirmiş. Şehzade Firuz da daha kararlı bir şekilde tırmanmaya koyulmuş. Yukarı çıktıkça sesler duyulmaya ve gittikçe artmaya başlamış. Ama şehzade bunlara kulak asmıyor, küfürlere, tehditlere de karşılık vermiyormuş. Ve çabucak çıkış mesafesinin ortasına ulaşmışken birdenbire ardından bir sesin "Kardeşim, kardeşim!" önümden kaçıp gitme diye haykırdığını işitmiş. Firuza tedbiri elden bırakıp bu sese doğru dönmüş ve o anda kara bir bazalt taşa dönüşmüş. Ve sarayında Perizat gece gündüz elinden düşürmediği ve durmaksızın çekmekte olduğu tesbihin sanki taneli birbirine yapışmış gibi parmaklarında dönmez olduğunu fark etmiş. Ve benim heveslerime kendilerini feda eden zavallı kardeşlerim ben de size katılacağım diye haykırmış. Ve tüm derdini içine gömerek boşuna sızlanmalarla vakit yitirmeksizin süvari kılığına bürünmüş. Silahlanmış, teçhizat takınmış ve atının üzerinde kardeşlerinin tuttuğu aynı yolu tutmuş. Ve 20. gün yolun kenarında ağacın altında oturmakta olan yaşlı şeyhi görmüş. Onu saygıyla selamlamış ve kendisine "Ey kutsal ihtiyar, babam, birbirinden 20 gün arayla buradan konuşan kuş, şarkı söyleyen ağaç ve altın renkli suyu arayan genç ve yakışıklı iki soylu kişinin geçtiğini gördün mü?" diye sormuş. Yaşlı kişi de "Ey gül gülüşlü Perizat Sultan, onları gördüm ve kendilerini aydınlattım. Fakat ne yazık ki kendilerinden önceki birçok soylu genç gibi onlar da görünmeyenler tarafından girişimlerinden alıkonuldular." diye yanıt vermiş. Perizat da yaşlı kişinin kendisine adıyla seslendiğini işiterek şaşırmanın sınırına ulaşmış. Yaşlı kişi de ona "Ey göz kamaştıran sultanım, onları bulmak için buraya gelip bunca şehzade ve soylunun uğrunda can verdiği üç eşsiz şeyden sana söz edenler seni yanıltmamışlar. Ama sana bu denli garip bir serüvene girişeceklerin uğrayacağı tehlikeleri de söylememişler." demiş. Kardeşlerini ve üç harika şeyi aramaya çıkarsa başına gelecekleri Perizat'a anlatmış. Perizat da ona "Ey kutsal kişi, seven bir kız kardeşin yalvarmalarını işit ve onları uğradıkları büyüden kurtarmanın yollarını bana göster." demiş. Yaşlı şeyh de "Ey Perizat, şahın kızı, seni onların izine ulaştıracak kırni top işte burada. Ama üç harika eşyayı edinmedikçe onları kurtaramazsın. Madem ki canını sadece kardeşlerinin sevgisi uğruna tehlikeye atıyor ve imkansızı elde etme arzusuyla hareket etmiyorsun, imkansız senin esiren olacaktır. Bil ki Ademoğullarından hiçbiri görünmezlerin çağrısına karşı koyamamıştır. Bundan dolayı görünmezi yenmek için ona karşı hile yapmak gerek. O zaman güçleri aşılır." diye yanıtlamış. Ve böylece konuşarak ağacın yaşlı kişisi kızıl granit topu Perizat'a vermiş. Sonra da kemerinden bir tutam yün çıkarmış ve ona "Bu yeğeni yün tutamıyla tüm görünmezleri yenersin." demiş. Ve "Bana doğru o güzelin başını eğ ey Perizat." demiş. O da bir yanıyla altın, bir yanıyla gümüş olan başını yaşlı kişiye doğru eğmiş. Yaşlı kişi de "Bu yeğeni yün tutamıyla havada yer tutanların gücünü ve görünmezlerin tuzaklarını aşarsın." demiş. Ve yumağı ikiye ayırarak her birini Perizat'ın birer kulağına tıkamış. Ve eliyle yola çıkması için işaret vermiş. Perizat da yaşlı adamın yanından ayrılmış ve topu dağ doğrultusunda fırlatmış. Kız ilk kayalara rastlayınca ve yere ayak basıp yücelere doğru tırmanmaya başlayınca ayaklarının altından kara bazalt kayalar arasından korkunç bir gürültüyle sesler yükselmiş. Ama o ancak belirsiz bir uğultu işitiyor, hiçbir sözü anlamıyor ve hiçbir çağrının farkına varmıyormuş. Dolayısıyla da hiçbir korku duymamış. Narin yapılı olmasına ve ayakları ancak bahçesinin ince kumlarını çiğnemeye alışık bulunmasına rağmen durmaksızın zirveye tırmanmış ve eli ayağı kesilmeden dağın zirvesine ulaşmış. Bu zirvenin düzlüğü ortasında altın bir kaide üzerinde bir altın kafesin önünde belirdiğini görmüş. Kafesin içinde de konuşan kuş varmış. Perizat ilerlemiş ve elini kafesin üzerine koymuş. Ve "Kuş, kuş seni tuttum, seni tuttum, benden kaçamazsın." diye haykırmış. Aynı anda kendisini görünmezlerin çağrılarına ve tehditlerine karşı sağır kılan ama artık gereksiz olan pamuk tutamlarını kulağından çıkarıp atmış. Çünkü artık görünmezlerin tüm sesleri dinmiş bulunuyormuş ve dağ büyük bir sessizlik içinde adeta uyuklamaktaymış. ve bu büyük sessizliğin bağrında saydam çınlamalarla konuşan kuşun sesi yükselmekteymiş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.